Ayrım 29, Yüzler ve Maskeler, Ateş Anıları 2, Eduardo Galeano, sayfa 283. 1899, Roma, Calamity, yani Felaket Jane. Revolverleri karyola demirine asılı olarak uyuduğunu, poker, içki ve küfürde hala erkeklere fark attığını söylüyorlar. Wyoming'de General Custer'la birlikte dövüştüğü ve Sioux'ların kara tepelerine gelen maden arayıcılarını korumak için Kızılderili avladığı günlerden bu yana sayısız erkeği çeneye attığı tek yumrukla yere yıktığı söyleniyor. Diyorlar ki söylenenlere bakılırsa bu kadın Rapid City'nin ana caddesinden bir boğa sırtında geçmiş, trenler soymuş. Fort Laramie'de yakışıklı şerif Wild Bill Hickok'u kendine aşık etmiş ve genç adam ona bir kız evlat ve Satan, yani şeytan adında bir at vermiş. Bu at binicisinin inmesine yardım etmek için diz çökermiş. Diyorlar ki Calamity Jane çok zaman pantolon giyer ve pantolonunu sık sık çıkarırmış. Meyhanelerde ondan daha cömert, sevişmek ve aldatmak konusunda da ondan daha cüretli kadın bulamazmışsınız. Diyorlar, belki hiç yoktu. Belki bu gece vahşi batı gösterisinin çadırında, yok da şu hınzır Buffalo Bill bizimle yine dalgasını geçiyor. Seyircinin alkışları olmasa sahici Calamity Jane'in kendisi bile inanamazdı. Calamity Jane'in sahnede Stetson şapkasını havaya fırlatarak kurşunlarıyla kevgire döndüren bu 44 yaşındaki tombul kadın olduğuna. 1899 Roma, yeni doğmuş imparatorluk pazularını şişiriyor. Tantanalı bir törende Buffalo Bill bir İtalya kralının elinden elmas kakmalı altın bir saat kabul ediyor. Vahşi batı gösterisi Avrupa turnesindedir. Batının fethi bitmiş, dünyanın fethi başlamıştır. Buffalo Bill'in komutasında 500 adamlık çok uluslu bir güç var. Onun sirkinde yalnızca kovboylar çalışmıyor. Galler prensinin mızraklı süvarileri, Fransa Cumhuriyeti'nin muhafız alayından hafif süvariler, Alman İmparatoru'nun zırhlı askerleri, Rus kazakları, Arap atlıları, Meksika çarroları ve Plata Irmak bölgesinden goşolar da var. 5. süvari alayından askerler gösteride fatih rolünü oynarken, fethedilmiş ve sonra da kapatıldıkları bölgelerden zorla alınıp buraya getirilmiş Kızılderililer birer figüran olarak yenilgilerini gösteri alanının kumları üstünde yineliyorlar. Artık müzelik olan soyu tükenmiş buffalolar mavi üniformayla tuğlu başlıklara bir gerçekçilik katıyor. Teddy Roosevelt'in Rough Riders'lı seyirciler için Küba'nın fethini oyunlaştırıyor ve tümen tümen Kübalılar, Havaililer, Filipinolar zafer kazanmış bayrağa selam duruyorlar. Gösteri programı Batı'nın kazanılmasını Darwin'in sözcükleriyle açıklıyor. En güçlü olanın ayakta kalması kaçınılmaz kuraldır. Buffalo Bill destansı tümcelerle ülkesinin savaş ve barıştaki üstünlüklerini övüp göklere çıkarıyor. Bu ulus Meksika'nın yarısıyla sayısız adayı yutmuş, şimdi dünyayı büyük güçlerin çalımıyla adımlayarak 20. yüzyıla girmektedir. 1899 St. Louis, uzaklarda. Ağızlardan alev fışkırıyor, şapkalardan tavşanlar, sihirli borazanın içinden minik cam atlar çıkıyor. Yerde yatmış bir kadının üstünden bir araba geçiyor. Kadın bir sıçrayışta ayağa kalkıyor, bir başka kadın karnına kılıç saplanmış durumda dans ediyor. Dev bir ayı İngilizce verilen karmaşık buyrukları yerine getiriyor. Geronimo dört pencereli küçük bir eve buyur ediliyor. Birden ev yerinden oynayıp havaya yükseliyor. Şaşırıp kalan Geronimo pencereden eğiliyor, ta aşağıda insanlar karınca boyu görünmektedir. Bekçiler gülüyor. Geronimo'ya savaş alanında ölen subaylardan aldıklarına benzeyen bir dürbün veriyorlar. Dürbünle uzaklar yakına geliyor. Geronimo güneşi hedefleyince parlak güneş gözlerini kamaştırıyor. Bekçiler gülüyorlar. Onlar gülüyor diye Geronimo da gülüyor. Geronimo Birleşik Amerika'nın savaş tutsağı, St. Louis fuarının atraksiyonlarından biridir. Kalabalıklar akın akın bu evcilleştirilmiş canavarı görmeye geliyor. Arizona apaçilerinin reisi ok ve yay satıyor. Birkaç kuruş karşılığında fotoğraflara poz veriyor ve kitap harfleriyle elinden geldiğince adını yazıyor. 1899 Rio de Janeiro. öldürerek şifa vermenin yolu. Sanki bir sihirbazın eli kahve fiyatlarıyla oynuyor ve Brezilya, London ve River Plate bankalarına ve daha başka önemli alacaklılara borcunu ödeyemez oluyor. Özveri saatidir diyor Maliye Bakanı Joaquim Murtinho. Sayın Bakan ekonominin doğal yasalarına inanmaktadır. Zayıf olanı yani yoksulları yani neredeyse herkesi doğal bir seçimle sıkıntıya mahkum eden yasalar. Acaba devlet kahve işini spekülatörlerin elinden alsa mı? Tepesi artan Murtinho bunun doğal yasalara karşı çıkmak anlamına geleceğini ve sosyalizme Avrupalı işçilerin Brezilya'ya bulaştırmaya başladıkları o ölümcül belaya doğru atılmış bir adım olacağını söylüyor. Sosyalizm diyor Murtinho, özgürlüğü yatsır ve insanı karıncalaştırır. Endüstrinin ulusalı doğal değildir. Murtinho'nun inancına göre devlet endüstrisi küçük olmakla birlikte büyük çiftliklerden emekçi aktararak ekmeğin fiyatını yükseltmektedir. Murtinho büyük malikane sahiplerinin koruyucu meleği, kararlıdır. Bu krizin bedelini ödeyenler, köleliğin kaldırılmasını ve cumhuriyetin kurulmasını bir selamet atlatmış olan toprak ve insan sahipleri olmayacaktır. Kendisi bunu sağlayacaktır. İngiliz bankalarına olan borcu kapatıp hesapları dengelemek için Sayın Bakan eline geçen bütün kağıt paraları bir fırında yakıyor. Erişebildiği bütün kamu hizmetlerini yasaklıyor ve dar gelirlilerin üstüne bir vergi sağanağı indiriyor. Mesleği hekimlik, merakı ekonomi olan Murtinho, fizyoloji alanında da ilginç deneyler yapıyor. Özel laboratuvarında tavşan ve farelerin ensefalik maddelerini çıkartıyor ve kurbağaların kafalarını keserek hala canlıymış gibi çırpınan gövdelerinin devinimlerini inceliyor. 1900 Hua Nuni Patinio. Bu atlı ıssız çoraklıklardan geliyor, ıssız çoraklıklardan geçiyor. Buz gibi rüzgarlar arasından bir gezegenin çıplaklığı üstünde sürüklenen adımlarla. Taş parçalarıyla yüklü bir katır onu izlemekte. Atlı nice zamandır kayaları oymuş, dinamit patlatarak mağara ağızları açmış. Denizi ömründe görmemiş, La Paz kentini bile görmemiş. Yine de dünyanın bir endüstri çağını yaşadığını ve endüstrinin de bundan önce küçümsenen madenleri yuttuğunu kestirebiliyor. O dağlara birçokları gibi gümüş aramaya çıkmamıştır. Kimsenin ilgilenmediği tenekenin peşinde dağın yüreğine, ta can evine sokulmuş ve aradığını bulmuştur. Simon Patinho iliklerine kadar üşümüş, yalnızlık ve borçtan bezmiş olan bu atlı Hua Nuni kentine ulaşıyor. Katırının sırtındaki heybelerde dünyanın en zengin teneke damarından parçalar var. Bu taşlar onu Bolivya'da kral yapacak. 1900 Mexico City, Posada. Şiir ve haber resimleyen bir adam, resimleri pazar yerlerinde, kilise kapılarında satılıyor. Nerede bir gezgin şarkıcı Nostradamus'un kehanetlerini, Temamatla'daki tüyler ürpertici tren kazasının ayrıntılarını, Guadalupe'li Meryem Ana'nın en son gözükmesini ve bu kentin bir mahallesinde dört kertenkele doğuran kadının faciasını seslendiriyorsa, o orada. Jose Guadalupe Posada'nın sihirleri sayesinde korrido ballatları, doğaçlama havalarını, güncelliklerini ve popülerliklerini asla yitirmiyorlar. Onun resimlerinde palavracıların bıçaklarıyla dedikoducuların dilleri her zaman sivri olacak. Şeytan alevler saçarak dans etmeyi, ölüm gülmeyi, pulkuve bıyık ıslatmayı ve baltsız Eleuterio Mirafuantes kocaman bir taşla ihtiyar yazarın kafatasını ezmeyi sürdürecektir. Bu yıl Posada'nın resimlerinden biri Meksika sokaklarında ilk elektrikli tramvayın görünmesini kutladı. Şimdi yeni bir resim aynı tramvayın mezarlık önünde bir cenaze alayına çarpışını ve çevreye sayısız iskeletin saçılışını gösteriyor. Resimlerin kopyası bir centavoya satılıyor. Okumasını ve ağlamasını bilenler için kasap kağıdına basılmış şiirler de var. Posada'nın atölyesi baskı makinesinin çevresinde ve baskıdan yeni çıkıp kurumaya asılmış kağıtların altında yığılı duran bir kaplar, zinc klişeler, rulolanmış kağıtlar ve tahta takozlar karmaşası. Posada sabahtan akşama kadar çalışıp harika baskılar çıkarıyor. ufak çizimler diyor bunlara. Arada kapıya gidip bir sigara içerek dinlenmek istediğinde başına melon şapkasını giymeyi ve o koca göbeğinin üstüne koyu renkli bir yün yelek geçirmeyi unutmuyor. Her gün Posada'nın atölyesinin önünden o dolaylardaki Güzel Sanatlar Akademisi'nin hocaları geçiyor. İçeriye bir göz atan Posada'ya selamlayan olmuyor. 1900 Meksiko City, Porfirio Diaz. Juarez'in gölgesinde büyümüştü. Juarez öldürürken ağlayan adam derdi ona. Ağlaya ağlaya öldürecek beni dikkatli olmazsam. Porfirio Diaz çeyrek yüzyıldır Meksika'yı yönetmekte. Resmi tarihçileri onun esnemeleriyle süslü sözlerini gelecek kuşaklar için kayda geçiriyorlar. Ama en iyi kızılderili yerin 2 metre altında olandır dediğini not etmiyorlar. Ne de gördüğünüz yerde gebertin, sürüyü üstüme salmayın. Sürü dediği millet meclisi üyeleridir. Uykularının arasında evet oyu kullanan ve Don Porfirio'ya benzersiz, seçeneksiz, tek diyen kişiler. Halk ise ona Don Perfidi hain demekte, mahiyetiyle alay etmektedir. Saat kaç? Siz kaç buyurursanız senyor başkan. Porfirio Diaz küçük parmağını uzatarak Tlaxcala canımı yakıyor diyor. Kalbini göstererek Oaxaca canımı yakıyor diyor. Eli karaciğerinde. Michoacan canımı yakıyor diyor. Demesiyle korkudan titreyen 3 valiyi huzurunda bulması bir oluyor. Kaçmaya çalışırken vuruldu yasası söz dinlemeyenlerle meraklılara uygulanıyor. Pax Porfiria'nın doruğunda Meksika gelişme gösteriyor. Eskiden katır, at ya da güvercinle ulaştırılan bildiriler şimdi 70 bin kilometrelik telgraf hatlarından geçiyor. Bir zamanlar posta arabalarının geçtiği yerlerde şimdi 15 bin kilometrelik demir yolu var. Ülke borçlarını günü gününe ödüyor. Dünya pazarlarına yiyecek maddeleri, mineraller sağlıyor. Büyük mülklerin her birinde bir hisar yükselmiştir. Surlardan nöbetçiler efendi değiştirmeye bile hakları olmayan kızılderilileri gözetim altında tutuyor. Gerçi ekonomi okulları yok. Yine de Don Porfirio'nun çevresi tam da yeni demir yolunun geçeceği toprakların alımında uzmanlaşmış bilim adamlarıyla kuşatılmış durumda. Sermaye Birleşik Devletler'den geliyor. Düşünce ve modalar ise elden düşme olarak Fransa'dan ithal ediliyor. Gerçi sokaklarında Avrupa tarzı pantolondan çok beyaz köylü pantolonu görünüyor. Ama Meksiko City gene de kendini Amerikalıların Paris'i diye tanımlamaktan hoşlanıyor. Ve frak giyen azınlık 2. İmparatorluk stili saraylarda yaşıyor. Şairler kent akşamlarına yeşil saat adını takmışlar. Ağaçlar arasından vuran ışığı düşünerek değil de De Musset'in gözde içkisi absentin anısına... 1900, Meksiko City, Flores Magón kardeşler. Bengal ışıklarının altında çanlar çalınır, fişekler patlar, bıçaklar parıldarken insanlar Pulque ırmaklarında yüzmektedir. Halk yığınları portatif bir sehpa üstündeki Meryem Ana heykelini taşıyarak korseli hanımlarla ceketli beylerin kutsal bölgesi sayılan Alameda'yı ve daha başka yasak sokakları basıyorlar. Yüksek sehpasının ışıklı gemisinden Bakire Ana aşağıdakileri esirgeyip yönlendiriyor. Bu Meksika'da balolarla dolu bir hafta boyunca süren meleklerin Meryem Anası yortusudur. Halkın bu coşku dolu mutluluğundan bu bayrama hak kazanmak istercesine yeni bir gazete uç veriyor. Adı Yeniden Doğuş. Diktatörlükçe kapatılmış olan Demokrat gazetesinin tutkularıyla borçlarının mirasçısıdır. Jesus Ricardo Enrique Flores Magón kardeşler gazetenin yazılarını yazıyor, basımı ve satımıyla uğraşıyorlar. Flores Magón kardeşler cezayla büyümüşlerdir. Babaları öldükten sonra nöbet değişimiyle hapishane, hukuk okulu, arada ufak tefek işler, mücadeleci gazetecilik ve kurşuna karşı taş türünden sokak çatışmaları arasında dönenmişlerdir. Her şey herkesindir demişti onlara babaları. Şimdi yontu yüzüyle yıldızların arasından bakan kızılderili Teodoro Flores. Yüzlerce kez sıkılamıştı. Tekrar edin bunu diye. 1900 Merida, Yucatan. Ene Cuen. Yucatan'daki üç mayadan biri köledir, bir Enequen tutsağı. Bunların borçlarının mirasçısı olan çocukları da köle olacaklar. Araziler üstlerindeki kızılderililerle komple durumda satılıyor. Gel gelelim büyük Enequen çiftlikleri bilimsel yöntemler ve modern makineler kullanıyor artık. Telgrafla yönerge alıyor, parasal desteklerini New York bankalarından sağlıyorlar. Buharlı kazıma makineleri lifleri ayırıyor ve International Harvester, uluslararası hasatçılık trenleri ürünü Progress Gelişme adındaki limana taşıyor. Bu arada geceleyin muhafızlar kızılderilileri kışlalara kapatıyor, gün doğarken de at sırtında onları sürüyle güderek omurgalı Enequen bitkilerinin başına götürüyorlar. Enequen'den elde edilen sisal ipiyle dünyadaki her şeyi bağlayabilirsiniz. Nitekim denizlerin üstündeki bütün gemiler Enequen urganı kullanıyor. Enequen, Meksika'nın en zengin bölgelerinden biri olan Yucatan'a varsıllık sağlıyor. Başkent Merida'da Versailles'in kötü birer kopyası olan bahçeleri, katırlar ve kızılderililer çiğnemesin diye som altından kafesler kullanılıyor. Piskoposun arabası Papa'nın Roma'da kullandığı arabanın neredeyse tıpkısı. Paris'ten gelmiş mimarlar Orta Çağ şatolarını öyküden binalar yapıyorlar. Oysa bugünün kahraman şövalyeleri tutsak prensesleri kurtarmak değil, özgür kızılderilileri tutmak peşinde. General Ignacio Bravo bıçak keskinliğinde gözler, beyaz bıyık, sımsıkı kapanmış bir ağız, hala savaş davulu çalan mayaları temizlemek için Merida'ya geliyor. San Benito Kilisesi'nin topları bu Enequen kurtarıcısını selamlıyor. Plaza de Armas'ta yeşil yapraklı defnelerin altında Yucatan'ın efendileri General Bravo'ya isyancıların ormanlar içindeki kutsal kenti Chan Santa Cruz'un fatihini beklemekte olan gümüş kılıcı sunuyorlar. Sonra ağır ağır gecenin göz kapakları iniyor. 28. kıtanın Meksika dilindeki Corridos'undan. Yola çıktım geliyorum. Kanatlar takıp coşkudan. Çünkü duydum ki mayalar geberiyormuş korkudan. Yola çıktım geliyorum ötesine ufukların. Çünkü kesildi yolları o kızıl mayaların. Yola çıktım geliyorum aşkım üşüme sakın. Çünkü mayalar yanınca ısınacak her tarafın. Yola çıktım geliyorum. Orada kış geçirmeye, çünkü kızılderililer gidiyorlar cehenneme. 1900 tabi, demir yılan. Ön saflarda toplar gürlüyor, barikatları yıkıp yaralıları ezerek. Topların ardında hemen hepsi kızılderili olan askerler mısır tarlalarını tutuşturuyor. Ağızdan dolma eski tüfeklere mavzerlerle karşılık veriyorlar. Askerlerin ardında da hemen hepsi kızılderili olan köylüler demir yolunun raylarını döşüyor, telgraf ve dar ağacı direkleri dikiyorlar. Demir yolunun bu pulsuz yılan kuyruğu Merida'da, gövdesi Chan Santa Cruz'a doğru uzayıp gidiyor. Başı Santa Maria'ya ulaşıp oradan Hobon Piç'e, Hobon Piç'ten Tabi'ye sıçrıyor. Çatallı demir dil hızlı ve aç, ormanları yıkıp toprağı yararak iz sürüyor, saldırıp ısırıyor. Işıklı yolculuğu sırasında özgür kızılderili yutup köle sıçıyor. Chan Santa Cruz barınağının sonu yaklaşmıştır. Bu kent yarım yüzyıl önce doğmuştu. Varlığını ağaçlar arasında belirip babam beni toprak olan sizlerle konuşayım diye buraya yolladı diyen o küçük mahun haça borçluydu. Peygamber. 400 yılı aşkın bir süre önce olay burada geçti. Yucatan'ın Jaguar rahibi şiltesinin üstünde sırt üstü yatarken tanrıların bildirisini işitti. Tanrılar onun evinin damına çömelerek artık kimsenin anlamaz olduğu bir dilde çatıdan konuştular onunla. Tanrıların dili olan Çilam Balam henüz olmamış olanı anımsayarak olacak olanı bildirdi. Çomaklar ve taşlar kalkıp çatışmaya girecek, köpekler sahiplerini ısıracak, emanet tahtlarda oturanlar yuttuklarını kusmalıdırlar. Pek tatlı, pek lezzetliydi yuttukları şeyler ama yine de kusacaklar. Gasp eylemi yapanlar suların sınırından silinecek, açgözlülük sona erdiğinde dünyanın yüzü özgürlüğüne kavuşacak, elleri özgürlüklerine kavuşacak, ayakları özgürlüklerine kavuşacak. Ateş Anıları 2'nin sonu. Kitabın sonu. 24 Şubat 2016. Sayfa 292.